Bektaşi üzümleri. Gökyüzü sabahın erken saatlerinden beri kapalıydı. Bulutların tarlaların üzerinde asılı durduğu ve asla yağmayacak olan yağmurun yağacak gibi göründüğü, gri, kasvetli günlerde hep olduğu gibi durgun, serin ve sıkıcıydı hava. Veteriner cerrah Ivan Ivanich ve öğretmen Borkin yürümekten yorulmuşlardı. Artık tarlalar gözlerine uçsuz bucaksız görünüyordu. Uzaklarda Miroski köyünün yel değirmenlerini görebiliyorlardı. Sağda köyün ardında gözden kaybolan bir dizi tepe uzanıyordu. Bu çizginin nehrin kıyısı olduğunu ve onun ardında çayırların, yeşil söğütlerin ve çiftlik evlerinin bulunduğunu iyi biliyorlardı. Tepelerden birinin üzerine çıkıldığında uçsuz bucaksız gibi görünen bir tarla, telgraf direkleri, uzaktan tıpkı yerde sürünen bir tırtıla benzeyen tren, hatta açık havada kasaba bile görünebilirdi. Bütün doğayı tatlı ve melankolik yapan bu ılık hava, Ivan Ivanich ile Borki'nin içini uçsuz bucaksız tarlalara karşı bir coşkuyla doldurdu. Taşra'nın ne kadar geniş ve güzel olduğunu düşündüler. Geçen sefer Prokofye'nin kulübesinde konakladığımızda bana bir öykü anlatacağını söylemiştin, dedi Borkin. Evet, sana kardeşimden söz edecektim. Derin bir soluk alan Ivan Ivanich öyküsüne başlamadan önce piposunu yaktı. Fakat tam o sırada yağmur damlaları düşmeye başladı. 5 dakika içinde iyice hızlandı. Pek duracağı benzemiyordu. Ivan Ivanich bir an durup ne yapacağını düşündü. Yağmurun altında sırılsıklam olmuş köpekler kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırmış dolaşırken üzgün gözlerle onlara baktılar. Sığınacak bir yer bulmalıyız. Haydi, Aliokin'e gidelim. Orası yakın, dedi Borkin. Tamam, iyi olur. Bir an hızlığın içinden devam eden kestirme yola saptılar. Yola ulaşıncaya kadar sağdan yürüdüler. Çok geçmeden kabak ağaçlarının arasından bir bahçe ve tahıl ambarlarının kırmızı çatıları göründü. Nehir suları ışıldadı. Sonunda kıyısında bir değirmen ve duvarları beyaza boyalı bir hamam bulunan geniş bir yola vardılar. Burası Aliokin'in yaşadığı Sapino'ydu. Değirmen yağmurun sesini bastırarak çalışırken su çarkı dönüyordu. Yük arabalarının çevresinde dikilen atlar başlarını eğmişti. Kafalarına birer çuval geçirmiş olan çiftlik çalışanları çevrede koşturuyorlardı. Hava ıslak, çamurlu ve tatsızdı. Nehir soğuk ve somurtkan görünüyordu. Çamurda yürümekten yorulan Ivan Ivanich ve Borkin ıslanmış olmaktan oldukça rahatsızdılar. Su bendinden ahıra kadar sanki kavga etmiş gibi birbirleriyle hiç konuşmadan sessizce yürüdüler. Ahırlardan birinde bir harman savurma makinesi tozu dumana katarak çalışıyordu. Eşikte dikilmiş duran uzun boylu, İri yarı, uzun saçlı, 40 yaşındaki Aliokin bir çiftçiden çok bir profesör veya ressama benziyordu. Üzerinde kirli beyaz bir gömlek vardı. Beline secimden yapılmış bir kemer takmış, ayağına pantolon niyetine eski bir iç pantolonu geçirmişti. Botları çamura ve samana bulanmıştı. Burnu ve gözleri tozdan simsiyahtı. Ivan Ivanich'i fark edince yüzü neşeyle aydınlandı. ''Hoş geldiniz beyler.'' ''Evime buyurun. Ben de birazdan gelirim.'' dedi. Aliokin, geniş ve iki katlı olan evin alt katında çiftlik işlerine ayrılmış küçük pencereli, kemerli iki odada yaşıyordu. Oldukça sade döşenmiş olan evin içi, çavdar ekmeği ve deri kokuyordu. Aliokin, kabul odalarını çok seyrek olarak sadece konuklar için kullanırdı. Ivan Ivanich ve Borkin'i karşılayan oda hizmetçisi hoş ve genç bir kadındı. Aliokin onların ardından salona girdi. ''Beyler, sizi gördüğüme çok sevindim. Bu ziyaretinizi doğrusu hiç beklemiyordum.'' diyerek hizmetçiye seslendi. ''Pelagoa'ya konuklarıma kuru giysiler getir. Ben de üzerimi değiştireceğim. Ama önce bir duş almalıyım. Bahardan beri hiç yıkanmadım. İsterseniz benimle hamama gelin. Bu arada giysileriniz de hazır olur.'' Nazik ve sevimli Pelagoa'ya havlu ve sabun getirdi. Aliokin konuklarıyla birlikte hamama gitti. Evet, Yıkanmayalı epey oldu. Gördüğünüz gibi hamamım oldukça iyidir. Onu babamla birlikte yaptık. Ama nedense bir türlü banyo yapmaya zaman bulamıyorum. Alyokin basamağa oturup uzun saçlarıyla boynunu sabunladı. Boynundan aşağı süzülen suyun rengi çamur gibi kahverengiydi. İvan İvaniç adama bakarak "Evet, görüyorum." dedi. "Uzun zamandır banyo yapmadım." diye tekrarladı Alyokin sıkılgan bir tavırla. Yeniden sabunlandığında bu kez üzerinden süzülen sular mürekkep rengindeydi. Hamamdan çıkan İvaniç çevresinde sular sıçratarak göle atladı. Yağmurun altında kollarını çırpıp arada dalgalar bırakarak yüzdü. Beyaz zambaklar dalgaların üzerinde çalkalandı. Dibe dalıp çıkarak gölün orta yerine dek geldi. "Oh, ne güzel. Su ne kadar tatlı." diye coşkuyla bağırdı. Değirmene doğru yüzdü. Köylülerle bir şeyler konuştuktan sonra geri döndü ve yağmurun yüzüne düşmesi için gölün ortasına sırt üstü uzandı. Çoktan giyinmiş olan Börkin ve Aliokin gitmek için hazırdılar. Ama o yüzmeye, dalıp çıkmaya devam etti. "Harika. Tadını mümkün olduğunca çıkardın." diye bağırdı Börkin. Eve döndüler. Üst kattaki geniş konuk odasının kandili yakıldı. İkisi de ipek sabahlıklarını, sıcacık terliklerini giyip koltuklarına rahatça yaslandıktan sonra İvan İvaniç öyküsüne başladı. Bu arada yıkanıp taranmış olan Aloykin de üzerine yepyeni bir frak giymişti. Yıkanıp tertemiz olmanın ve ayağındaki sıcak terliklerin verdiği keyifle salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Sevimli Pelagoya tatlı tatlı gülümseyerek bir tepsi de çay ve marmelat getirdi. "Biz iki kardeşiz. Ben İvan İvaniç ve benden 2 yaş küçük olan kardeşim Nikolay İvaniç." Nikolay 19'unda hazine müsteşarlığında görevli bir memurken ben okumayı seçip veteriner cerrah oldum. Kantonlardan birinde idareci olan babamız Çimşah Himalayski memur rütbesiyle öldü ve bize yalnızca asalet unvanı ile küçük bir mülk bıraktı. Ama o da ölümünden sonra ancak borçlarını ödemeye yetti. Çocukluğumuz taşrada geçtiği için köylü çocuklarından farkımız yoktu. Her günümüz ve gecemiz tarlalarda ya da koruda geçerdi. Evle ilgilenmek, ıhlamur ağaçlarının kabuklarını soymak, balık tutmak ve buna benzer birçok işte uğraşırdık. İnsan balık tutmanın ya da berrak sonbahar günlerinde sürüler halinde köyün üzerinde dolaşıp duran ardıç kuşlarını seyretmenin tadını bir kez almışsa artık asla gerçek bir kentli olamaz ve ömrünün sonuna dek kır hayatından kopamaz. Kardeşimin tüm hayatı hazine müsteşarlığına geçiyordu. Yıllar akıp giderken o aynı masada oturup aynı işle uğraştı ama aklından çıkaramadığı bir tek şey vardı. Bir yolunu bulup taşraya geri dönmek. Bu takıntısı gittikçe bir hastalık halini aldı ve adeta saplantıya dönüştü. Tek isteği bir nehir ya da göl kıyısında küçük bir çiftlik satın almaktı. İyi bir adamdı, onu severdim. Ama insanın kendini çiftliğine hapsetmek istemesini hiçbir zaman anlayamadım. İnsanın ihtiyacı olan tek şey 2 metrelik bir topraktır derler. Ama elbette buna bir adamın değil ancak bir cesedin ihtiyacı olabilir. Aydınlarımızın toprak alma hasretine, çiftlikler satın alma hırslarını çok duydum. Ama sonunda bütün bunlar 2 metrelik bir toprağa dönüşecek. Kenti hayat kavgasına bırakıp kendini bir çiftlik evine kapatmak yaşamak değil, bencillik, tembelliktir. Amacı olmayan anlamsız bir manastır hayatıdır. İnsanın ihtiyacı 2 metre toprak ya da bir çiftlik değil, özgürlük duygusunu sınırsızca sergileyebileceği bir doğadır. Kardeşim Nikolay dairesinde otururken açık havada yemek yemenin, güneş altında uyumanın, kapının önündeki sundurmada saatlerce oturup tarlaları, ormanı seyretmenin hayalini kurdu. Tarım kitapları onun en büyük eğlencesiydi. En sevdiği uğraşı gazetelerdeki satılık arazi ilanlarını okumaktı. Sürekli olarak içinde ırmak, çiftlik evi, bahçe, değirmen ve değirmen havuzu bulunan dönümlerce işlenebilir toprak ilanlarını okurdu. Bahçeler, çiçekler, çeşit çeşit meyveler, ağaç dallarındaki kuş yuvaları, havuzun içinde yüzen sazan balıkları onun hayallerini süslerdi. Ve bu hayalleri bulduğu ilanlara göre değişirdi. Nedendir bilmem, bu hayallerin içinde her zaman bir bektaşi üzümü asması bulunurdu. Bektaşi üzümü asması olmayan ne bir ev ne de başka bir mekan hayal edebilirdi. Kır hayatının birçok iyi yanları vardır. Verandada oturup çayını içer, bir yandan havuzda yüzen ördek yavrularını seyredersin. Her şey çok güzel kokar. Ve bahçenin bir kenarında bektaşi üzümleri vardır derdi. Bıkıp usanmadan planladığı çiftliğinde hiç değişmeyen birkaç şey, çiftlik evi, yazlık ev, sebze bahçesi ve tabii ki bektaşi üzümü asmasıydı. Sefalet içinde yaşıyor ve hiçbir zaman doğru dürüst yiyip içmiyordu. Tanrı biliyor ya, üstü başı hep dilenci gibiydi. Biriktirdiği parasını her zaman bankaya koyardı. Son derece cimriydi. Onu böyle gördükçe kendimi hep kötü hissederdim. Bulunduğu ortamdan biraz uzaklaşıp tatile çıkması için ona verdiğim paraları da gidip bankaya yatırırdı. Yıllar böyle geçip giderken başka bir kente atanmıştı. 40 yaşına geldiğinde hala gazetedeki ilanları okuyor ve para biriktiriyordu. Sonra yine bektaşi üzümü asmalı bir çiftlik evi satın almak sevdasıyla hiç sevmediği, yaşını başına almış, çirkin bir dulla sadece parası için evlendiğini duydum. Ama evlendikten sonra da yine bir cimri gibi yaşamaya devam etti. Eskiden bir posta müdürünün eşi olarak iyi bir yaşam sürmüş olan kadın, ikinci kocasıyla yarı aç yarı tok yaşamaya başlamıştı. Kardeşim, kadının parasını kendi hesabına bankaya yatırmıştı. Bu yoksul yaşama fazla dayanamayan kadın 3 yıl içinde bu dünyadan göçüverdi. Kardeşim kadının ölümünden kendini bir an bile sorumlu tutmamıştı. Para insana garip oyunlar oynayabilir. Bir zamanlar bir tüccar ölüm döşeğindeyken başına toplananlardan biraz bal istemiş. Ve ölümünden sonra kimsenin sahip olmaması için bütün kağıt paralarını bu balla birlikte yemiş. Anlatmaya devam et dedi Börkin. İvan İvaniç uzun bir ara verdikten sonra devam etti. Kardeşim, karısı ölür ölmez bir arazi aramaya başladı. Bir şirket aracılığıyla borç altına girip içinde bir çiftlik evi, bir yazlık ve büyük bir bahçesi olan 100 dönümlük bir arazi satın aldı. Ama bu arazinin içinde ne meyve bahçesi ya da bektaşi üzümü asması ne de ördek havuzu vardı. Arazinin içinden bir nehir akıyordu ama suyu kahverengiydi. Bunun nedeni arazinin bir tuğla ambarıyla bir jelatin fabrikasının arasında kalmasıydı. Ama bu durum Nikolay için sorun değildi. Hemen 20 tane bektaşi üzümü kökü ısmarlayıp oraya yerleşti. Geçen yıl her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için onu ziyarete gittim. Kardeşim mektuplarında malikanesinden Çimbarşov köşesi ya da Himalayasko diye söz ediyordu. Himalayasko'ya vardığımda öğleden sonraydı ve hava sıcaktı. Ortalıkta sıra sıra hendekler, çitler, çalılar, körpe çam ağaçları vardı ama avluyu nasıl geçeceğimi ya da atımı nerede bırakacağımı bilemedim. Eve vardığımda şişman, kızıl tüylü bir köpek beni karşıladı. Öyle yorgun ve uyuşuk görünüyordu ki havlamaya çalıştıysa da sonra vazgeçti. Mutfaktan çıkan ayakları çıplak şişman aşçı efendisinin dinlenmekte olduğunu söyledi. Kardeşimin odasına çıktığımda onu bacaklarına bir battaniye örtmüş, yatağının üstünde otururken buldum. Yaşlı, şişman ve hantal görünüyordu. Yüzü sarkmıştı. Birbirimize sarılıp sevinç gözyaşları döktük. Aslında ağaran saçlarımız ve ölüme her geçen gün biraz daha yaklaştığımız için ağlıyorduk. Kardeşim giyinerek bana malikanesini gezdirdi. Anlat bakalım, nasıl gidiyor diye sordum. Tanrı'ya şükür, çok iyi, iyi para kazanıyorum diye yanıtladı. Artık fakir değildi. Emekli bir memur olmak yerine gerçek bir toprak sahibi ve önemli bir insan olmuştu. Çiftliğine alışmış ve burayı sevmişti. Güzel besleniyor. Rus banyoları yapıyor, gittikçe şişmanlıyordu. Şimdiden kiliseyi ve iki fabrikayı dava bile etmişti. Ona Lord Hazretleri demedikleri için köylülere öfkeliydi. Her iyi toprak sahibi gibi o da dindardı. Hayır işlerini büyük bir gururla yapardı. Ona göre yapılacak en iyi hayır, köylülerin her türden hastalığına soda ve Hint yağı ile tedavi etmek, kendi doğum gününde köyün orta yerinde şükran töreni düzenlemek ve köylülere bir şeyler ikram etmekti. İnsanları iyi tanırım ve onlara nasıl davranılacağını bilirim. Beni severler. İstediğimi yaptırmam için sadece parmağımı kımıldatmam yeter derken bunları gülümseyerek sevecen bir bilgelikle söylerdi. Büyük babamızın bir köylü, babamızın da basit bir memur olduğunu herhalde unutmuş olacak ki sürekli biz soylular ya da bir soylu olarak sıfatıyla ben diyordu. Hatta gerçekten gülünç bir ad olan aile adımız Chmyelskyi-Himalayski bile onun için çok anlamlı ve özgün olup çıkmıştı. Ama benim ne düşündüğümle pek ilgilenmedi. Evinde kaldığım birkaç saat içinde yaşadığım duyguların bende oluşturduğu değişiklikten söz edeceğim. Akşamüstü biz çay içerken aşçı getirdiği bir tabak dolusu bektaşi üzümünü masanın üzerine bıraktı. Bunlar asmalar dikildiğinden beri ilk kez ürün veren asmanın bektaşi üzümleriydi. Sevinçle gülen Nikolay yaşlı gözleriyle sessizce bektaşi üzümlerine baktı. Öyle heyecanlanmıştı ki konuşamıyordu. Bektaşi üzümlerinden bir tanesini ağzına attıktan sonra en sonunda çok istediği oyuncağına kavuşmuş bir çocuk gibi zafer dolu bakışlarıyla gözlerimin içine baktı. Ne kadar lezzetli. Üzümleri hırsla ağzına atarken bir yandan da bana çok lezzetli bir tane yesene diyordu. Ağzıma attığım üzüm tanesi sert ve ekşiydi. Ama Puşkin'in dediği gibi bizi yücelten bir yalan bizim için 10 bin tane gerçekten daha değerlidir. Gördüğüm en sevdiği hayali gerçekleşmiş, hayattaki tek amacına ulaşmış, halinden hoşnut, mutlu bir adamın çehresiydi. İnsan hayatına dair düşüncelerimde her zaman bir parça kedere yer olmuştur. Ama o an gözlerimin önünde mutlu bir adam varken içime ümitsizliğe benzer bir hüzün doldu. Gece olunca içimdeki bu hüzün daha da büyüdü. Kardeşimin yanındaki odayı benim için hazırlamışlardı. Yattığım yerden onun sesini duyabiliyordum. Bir türlü uyku tutmuyordu. Bektaşi üzümü tabağı aklımdan çıkmıyordu. Her şeye karşın dünyada halinden hoşnut birçok mutlu insan olabileceğini düşündüm.